Ayrım 9. Yıkılan Servet. Ken Follett. Sayfa 97. 4. Kısım. Hugh'un en tiksindiği insan Mickey'ydi. Karşılaşma boyunca sürekli olarak isterik kahkahalar attı. Önce o kahkahaların neden insanın içini sıktığını düşünemedi. Ama sonra Edward'ın Peter Middleton'ın giysilerini suya fırlatırken de aynen böyle güldüğünü anımsadı. Korkunç bir anıyı hatırlatmıştı ona. Edward içkilerle döndü ve haydi Nelly'nin evine gidelim dedi. Konyaklarını kafalarına diktiler ve çıktılar. Sokakta Tonio ile April onlardan ayrılarak ucuz bir otele benzeyen bir binaya girdiler. Hugh bir saatliğine belki de bir geceliğine bir oda tutmuşlardır diye tahmin etti. Edward ve Mickey ile devam etsem mi diye düşünüyordu. Pek de güzel vakit geçiriyor sayılmazdı ama ne var ki şu Nelly'nin evini de çok merak ediyordu. Hovardalık denen şeyi denemeye karar vermişti. Böylece şu akşamlarının nereye kadar gideceğini görebilecekti. Yarı yolda kesmek olmazdı. Nelly'nin evi Leicester Meydanı tarafında Prince Sokağı'ndaydı. Kapısında iki tane üniformalı görevli duruyordu. Üç genç eve yaklaşırken adamlar melon şapka giymiş orta yaşlarda birini geri çeviriyorlardı. Adamın itiraz etmesi üzerine görevlilerden biri ''Gece kıyafeti olmayanları kabul etmiyoruz.'' dedi. Edward ile Mickey'yi tanıdıkları hemen belli oldu. Çünkü biri hafifçe şapkasına dokunurken öteki kapıyı açtı. Uzun bir koridoru geçtikten sonra bir başka kapıya geldiler. Gözetleme deliğinden kontrol edildikten sonra kapı açıldı. Sanki Londra'daki o büyük evlerden birinin konuk odasına girmişler gibi oldu. İki geniş ızgara içinde ateş yanıyordu. Her tarafta masalar, sandalyeler ve divanlar. Salonu gece kıyafetleri içinde bir yığın kadın ve erkek doldurmuştu. Bununla birlikte buranın sıradan bir konuk salonu olmadığı hemen belli oluyordu. Erkeklerin çoğu şapkalarını çıkarmamışlardı. Büyük bir çoğunluğu sigara içiyordu. Oysa kibarların konuk salonlarında sigara içilmesine izin verilmezdi. Bazıları ceketlerini çıkarıp kravatlarını gevşetmişlerdi. Kadınların çoğu giyinikti ama bazıları iç çamaşırlarıyla gibiydiler. Kadınların bazısı erkeklerin kucağında oturuyor, bazıları da erkekleri öpüyordu. Bir ikisi de gayet teklifsizce okşanmalarına izin vermişlerdi. Hugh hayatında ilk kez bir genel eve gelmişti. Ortalık gürültüye boğulmuştu. Yüksek sesle espri yapan erkekler, kahkaha atan kadınlar, bir yerlerde bir kemancı bir vals çalıyordu. Salonu bir boydan bir boya geçen Mickey ile Edward'ın peşi sıra Hugh da onları izledi. Duvarlarda çıplak kadın resimleri, sevişen çiftlerin resimleri asılıydı. Hugh canlandığını hissetti. En uçta açık havada çılgınca eğlenenleri gösteren kocaman bir yağlı boya resmin hemen altında Hugh'un şimdiye kadar gördüğü en şişman kadın oturuyordu. Üzerine mor bir çadırı anımsatan ipek bir gecelik entari geçirmişti. Kocaman göğüslü, aşırı makyajlı bir kadındı. Çevresinde bir sürü kızlar taht gibi görkemli bir sandalyede oturuyordu. Edward ile Mickey tahta doğru yaklaşıp reverans yaptılar. Hugh da onları izledi. Edward, Nell, bak sevgilim izin verirsen sana kuzenim Bay Hugh Plaster'ı takdim edeyim dedi. Hoş geldiniz çocuklar dediler, gelin güzel kızlarımızla eğlenin. Bir dakika Nell, bu gece oyun var mı? Nelly'nin evinde her zaman oyun vardır dedi kadın, sonra eliyle salona açılan bir kapıyı gösterdi. Edward yeniden referans yaparak biz hemen döneriz dedi. Beklerim çocuklar. Yürüdüler. Hugh, kraliçe gibi kadın dedi. Edward güldü. Londra'da bunun üzerine bir başka genel ev yoktur. Bu gece onun önünde referans yapanların birçoğu yarın sabah da kraliçenin önünde referans yapacaklardır. Bitişik odaya girdiler. İçeride 12 ya da 15 erkek iki bakara masasının etrafında oturuyorlardı. Her masanın üstünde kenarlardan 30 santim kadar içeride tebeşirle çizilmiş bir çizgi vardı. Oyuncular renkli fişleri pay olarak çizginin öbür tarafına sürüyorlardı. Çoğunun yanında içkileri de vardı, her taraf sigara dumanıydı. Masalardan birinde birkaç boş sandalye vardı. Edward ile Mickey hemen oturdular. Bir garson onlara da fiş getirdi. Her ikisi de birer makbuz imzaladılar. Hugh yavaşça Edward'a sordu. ''Pot ne kadar?'' ''En az bir pound'' dedi. Hugh oynar da kazanırsa bitişik odadaki kızlardan biri için yeterdi bu para. Cebinde o kadar çok parası yoktu. Ama anlaşılan Edward'ın buradaki kredisi fena değildi. Sonra Tonyo'nun köpek fare karşılaşmasında 10 guinea kaybettiğini hatırlayınca ''Ben oynamayacağım'' dedi. Mickey gevşek bir sesle ''Oynayacağını zaten hiç düşünmedik'' dedi. Kendini burada iyice yabancı hissetti Hugh. Garsondan bir içki isteyip istememekte tereddüt etti. Belki de bir haftalık ücreti tutarında bir şeydir diye düşündü. Bankocu kağıtları çıkardı ve Mickey ile Edward potlarını sürdüler. Hugh sıvışmakta karar kıldı. İlk girdikleri konuk salonuna döndü. Mobilyalara daha yakından bakınca ucuz ve cafcaflı şeyler olduğunu gördü. Sandalyelerin kadife döşemelerinde lekeler ve cilalı ahşap aksamında yanık izleri vardı. Halılar yıpranmış ve yer yer örgüsü dağılmış gibiydi. Hemen yanında sarhoş bir adam diz çöküp bir orospuya şarkı söylerken arkadaşlarından ikisi kahkahalarla gülüyordu. Bitişik kanepede bir çift ağız ağıza öpüşüyorlardı. Hugh insanların böyle şeyler yaptıklarını duymuştu ama hiç görmemişti. Adam kadının giysisinin düğmelerini çözüp göğüslerini okşamaya başlarken hipnotizmayla uyutulmuş gibi baka kaldı. Kadının göğüsleri sarkık ve beyazdı. Meme başları iri iri ve koyu kırmızıydı. Gördüğü manzara Hugh'u hem tiksindirdi hem de tahrik etti. Hiç hoşuna gitmediği halde kamışı sertleşti. Kanepedeki adam kadının göğsüne doğru eğilerek memelerini öpmeye başladı. Gördüklerine inanamıyordu. Adamın başı üzerinden Hugh ile bakışan kadın ona göz kırptı. Kulağının dibinde bir ses, "Eğer istersen aynı şeyi sen de bana yapabilirsin," dedi. Ayıp bir şey yaparken yakalanmış gibi bir suçluluk psikolojisi içinde şöyle bir dönünce kendi yaşında koyu siyah saçları olan aşırı boyalı bir kız buldu karşısında. Kızın göğsüne bakmaktan kendini alamadı. Utancından gözlerini birden başka bir yöne çevirdi. "Utanma," dedi kız, "istediğin kadar bak bana. Onlar senin zevklenmen için." Kızın elini kasığında hissedince dehşet içinde kaldı. Kız Hugh'un sertleşmiş kamışını buldu, eliyle iyice sıktı. "Aman tanrım, sen kızışmışsın bile," dedi kız. Çok hoş bir acı çekiyordu şimdi, tatlı tatlı. Neredeyse patlayacaktı. Kız başını yukarıya doğru uzattı. Bir yandan da kamışını ovarak Hugh'u dudaklarından öptü. Bu çok fazlaydı. Kendini kontrol edemeyince Hugh külotunun içine fışkırtı verdi. Kız olanı fark etti. Bir an şaşırmış gibi yaptı. Ardından da kahkahayı patlattı. "Aman tanrım, sen de çok acemiymişsin," dedi yüksek sesle. Hugh'un gururu kırılmıştı. Kız şöyle bir bakındı. En yakınındaki orospuya, "Ben sadece şöyle bir dokundum. Kremasını kendisi boşalttı," dedi. Orada birkaç kişi vardı. Katıla katıla güldüler. Hugh hemen uzaklaştı ve çıkışa doğru yürüdü. Kahkahalar ardından hala devam ediyordu. Koşmamak için kendini zor tuttu. Sonunda kapıya vardı. Bir dakika sonra sokaktaydı. Dışarıda gecenin serinliği başlamıştı. Derin bir soluk aldı ve kendine gelmek için biraz durdu. Hovardalık dedikleri buysa Hugh hiç hoşlanmamıştı bundan. Maisie babasına karşı kabalık yapmıştı. Köpek fare karşılaşması korkunç bir şeydi. Üstelik orospular da alay etmişlerdi onunla. Tümünün de cehenneme kadar yolları vardı. Bir görevli tatlı tatlı gülerek, "Bu akşam erkenci misiniz efendim?" dedi. "Çok güzel fikir," dedi ve uzaklaştı. Mickey para kaybediyordu. Şu kağıt dağıtma sırası ona gelseydi bakarada hile yapmayı çok iyi bilirdi. Ama bu gece hiç sıra gelmeyecekti. Edward bir ara "Haydi gel birer kız bulalım kendimize," deyince biraz gevşer gibi oldu. "Sen git," dedi yapmacıklı bir sesle. "Ben oyuna devam edeceğim." Edward'ın gözlerinden paniğe kapıldığı belli oluyordu. "Ama geç oluyor," dedi. Mickey direndi. "Kayıplarımı kapatmaya çalışıyorum." Edward sesini alçaltarak "Senin fişlerini ben öderim," dedi. Mickey önce duralar gibi yaptı, sonra kabul etti. "Pekala," dedi. Edward'ın yüzü güldü. Hesabı gördükten sonra hemen büyük salona geçtiler. İçeri girer girmez iri göğüslü sarışın bir kız Edward'a yaklaştı. Edward kolunu kızın çıplak omuzlarına koyarak onu kendine doğru çekti ve göğsüne bastırdı. Mickey kızları incelemeye koyuldu. İnsana çapkınca bakan yaşlıca bir kadın ilişti gözüne. Mickey görünce kadın ona yaklaştı, parmağını Mickey'nin gömleğinin önüne doğru uzattı, tırnaklarıyla göğsünü tırmaladı. Sonra da ayak parmaklarının üzerinde yükselerek Mickey'nin alt dudağını hafifçe ısırdı. Edward'a baktı. Heyecandan kıpkırmızı olmuş onu seyrediyordu. Mickey sabırsızlanmaya başladı. Kendi seçtiği kadına baktı. ''Senin adın ne?'' dedi. ''Alice.'' ''Haydi yukarı çıkalım Alice.'' dedi. Hep birlikte yukarı çıktılar. Merdiven sahanlığında mermerden insan başlı bir at heykeli duruyordu. Alice yanından geçerlerken heykelin iyice kalkık penisini okşadı. Heykelin hemen yanında bir çift ayakta cinsel ilişkide bulunuyorlardı. Yanlarında onları seyreden sarhoşun farkında bile değildiler. Kadınlar ayrı ayrı odalara yöneldiler ama Edward onları aynı odaya doğrultmak istedi. ''Bu gece hep birlikte mi yapacağız çocuklar?'' dedi. ''Mickey ekonomik olsun.'' dedik. Edward bir kahkaha patlattı. Kız kapıyı arkalarından kapatırken çok bilmiş bir havayla ''Okulda da beraberdiniz öyle mi?'' dedi. ''Birbirinizi şey mi ederdiniz?'' Mickey kızı kucaklayarak ''Kapa çeneni.'' dedi. Mickey Alice'i öperken Edward kızın arkasına geçti ve kollarıyla arkadan sararak göğüslerini avuçladı. Kız bu olanlara biraz şaşırdı ama itiraz etmedi. Mickey kendi vücuduyla kızınki arasında Edward'ın ellerinin çalıştığını hissediyordu. Edward'ın vücudunu kızın kalçalarına sürtmeye çalıştığını fark etti. Bir dakika sonra ayaktaki kız ''Ben şimdi ne yapacağım?'' dedi. ''Dışlanmışım gibi hissediyorum kendimi.'' ''Külotunu çıkar.'' dedi Edward. ''Sana da sıra gelecek.'' Bölüm 3 Temmuz 1. Kısım Hugh küçük bir çocukken Plaster Bankası'nın sahiplerini hep şu ortalıkta dolaşan kişiler sanırdı. Bu kişiler aslında odacı kadrosundan ikinci sınıf memurlardı. Bu iri yarı insanlar yelekleri çaprazlama gümüşten saat zincirli pırıl pırıl üniformalar giyerlerdi. Banka içinde öyle ağır ve vekarlı adımlarla bir yürüyüşleri olurdu ki bir çocuğa çok önemli kişilermiş gibi gelirdi. Hugh'u buraya daha 10 yaşındayken yaşlı Seth'in kardeşi olan büyük babası getirmişti. Zemin katta yer alan mermer duvarda asıl banka bir kiliseyi andırırdı. Para denilen kutsal gücün hizmetinde çalışan seçkin bir keşişlik tarafından bir takım akıl ermez ayinlerin icra edildiği görkemli, cana yakın ve sessiz bir yerdi burası. Büyük baba ona her tarafı göstermişti. Halı kaplı birinci kat, bankanın ortakları ve onların haberleşmelerinden sorumlu memurlar tarafından işgal ediliyordu. Küçük Hugh'a ortaklar odasında bir tabak bisküvi, yanında da bir bardak beyaz İspanyol şarabı vermişlerdi. Müdürler ve öteki önemli memurlar ikinci kattaki masalarının başında her tarafları hediye paketleri gibi kordelalarla bağlı tomar tomar kağıtlarla çevrilmiş bir halde çalışırlardı. Hepsi de gözlüklü ve sürekli düşünüyor gibi olurlardı. Küçük memurlar en üst kattaydılar. Hugh'un oyuncak askerleri gibi yan yana yüksekçe yazı masalarında oturup mürekkepli parmaklarıyla kayıtları, defteri, kebirleri karalayıp dururlardı. Hugh'a göre bu katların en güzeli büyük babasından ya da yaşlı kontratların dosyalarda saklandığı, binlerce posta pulunun yalanmayı beklediği bodrum katıydı. Bir de kocaman cam şişelerde saklanan mürekkeplerin depo edildiği büyük bir oda vardı. Yapılan işler üzerinde düşünmek onu çok eğlendirirdi. Önce bankaya mürekkep gelirdi. Mürekkep memurlar tarafından kağıtların üzerine yayılırdı. Daha sonra bu kağıtlar sonsuza kadar saklanmak üzere tekrar bodruma iade edilirlerdi. Ve her nasılsa bunlardan para yapılırdı. O sır kaybolup gitmişti artık. Ağır deri ciltli defteri kebirlerin gizli ilaç formülleri olmadığını fakat bin zahmetle bir araya getirilerek günü gününe tutulmuş bir takım mali işlemler olduğunu öğrenmişti. Onları günlerce yazmaktan kendi parmakları da mürekkebe batmış, kasları gerilmişti. Bir poliçe senedi artık sihirli bir sözcük olmaktan çıkmıştı. Bir kağıt parçasına yazılmış ve bankaca garanti edilmiş ileri bir tarihte yapılacak ödeme emriydi. İskonto yapmayı çocukken 100'den 1'e doğru geriye saymak olmalı diye düşünürdü. Oysa şimdi bunun bir poliçe senedini gerçek değerinden daha düşük bir fiyatla satın almak, sonra da vadesi geldiğinde küçük bir kârla paraya çevirmek olduğunu biliyordu. Hugh muhasebe şefi Jonas Mabarri'nin yardımcısıydı. Mulberry 40 yaşlarında kel kafalı ve de çok iyi kalpli ama suratsız bir insandı. Hugh'a bazı şeyleri anlatması vaktini alıyordu. Ama Hugh'un acelecilikten ya da dikkatsizlikten yaptığı hataları hemen bulurdu. Hugh son bir yıldır onun yardımcısı olarak çalışıyordu. Ama dün ciddi bir hata yapmıştı. New York'a gönderilecek Bradford kumaşından oluşan konsinye bir malın konşimentosunu kaybetmişti. Bradford kumaşlarının imalatçısı aşağıda bankada parasını istiyordu. Ama Mulberry ödemeyi onaylayabilmesi için konşimentoyu kontrol etmesi gerekirdi. Hugh belgeyi bir türlü bulamıyordu. İster istemez adama yarın sabah tekrar gelmesini söylemek zorunda kaldılar. Sonunda Hugh senedi buldu ama bütün bir gece hep o senedi düşünmüştü. Ertesi sabah Bay Mulberry'ye gidecek evraklar için yeni bir sistem oluşturdu. Bir kart üzerine yavaş yavaş ve özenle şunları yazdı. Muhasebe şefinin dikkatine. İkinci bir kart üzerine de şunları yazdı. Muhasebe şefi tarafından görülmüştür. Yazdıklarını güzelce kuruladı ve iki tabloya raptiye çivisiyle kartları iliştirdi. Tablaları Jonas Mulberry'nin masasının üzerine koydu. İşini şöyle uzaktan görmek için bir iki adım geriye gitti. Tam o sırada Bay Mulberry içeri girdi. ''Günaydın May Hugh'' dedi. Bütün aile bireylerine bankada böyle hitap edilirdi. Çünkü yoksa bütün o başka başka plasterlar birbirine karıştırılırdı. ''Günaydın Bay Mulberry.'' Mulberry insanı tersler gibi tablolara bakarak ''Ne var Tanrı aşkına?'' dedi. ''Şey dedi Hugh, konşimentoyu buldum.'' Neredeymiş? Sizin imzaladığınız mektupların arasına karışmış. Mulberry gözlerini kızarak, benim hatamdan mı demek istiyorsunuz? Hugh acele acele hayır dedi. Sizin evraklarınızı düzenlemek sorumluluğu bana ait. Bu tablo sistemini de bu yüzden düşündüm. Yani gözden geçirdiğiniz kağıtları henüz görmediğiniz kağıtlardan ayırmak için. Mulberry melon şapkasını kapının arkasındaki çengere astı ve biraz da söylenerek masasına oturdu. Sonunda deneyelim bakalım dedi, işimize yarayabilir. Ama bir dahaki sefer lütfen benim haberim olmadan şu dahiyane düşüncelerinizi uygulamaya geçmeyin. Ne de olsa burası benim adam ve ben de muhasebe şefiyim. Baş üstüne dedi Hugh, özür dilerim efendim. Mulberry'nin iznini alması gerektiğini biliyordu ama bu fikir onu o kadar heyecanlandırmıştı ki beklemeye vakti olmamıştı. Rus tahvilleri için başvuru tarihi dün sona erdi dedi Mulberry. Siz şimdi posta odasına gidin ve başvuruların sayım işini bir yoluna koyun. Peki efendim. Banka Rusya hükümeti adına 2 milyon pound tutarında tahvil satışını üstlenmişti. 100 poundluk kupürler halinde satılan bu tahvillerin %5 yıllık faizi vardı. Ama tahvilleri 93 pound'a satıyorlardı. Böylece gerçek faiz %5'in çok üzerine çıkmış olacaktı. Tahvillerin büyük bir çoğunluğu Paris ve Londra'daki öteki bankalar tarafından satın alınmıştı. Ama bir kısmı da halka arz edilmişti. Şimdi işte halktan gelen bu başvurular sayılacaktı. Umarım başvurular satışına karar verdiğimiz tahvillerden fazla olur dedi Mulberry. Neden? Böyle olunca tahvilleri bizden alamayan talihsiz başvuru sahipleri tahvilleri yarın piyasadan satın almaya çalışacaklar. Belki de fiyatlar 95 pound'a fırlayacaktır. Bizim müşterilerimiz de tahvilleri ucuza kapattıkları için sevinecekler. Hugh dinlediklerini onaylar gibi başını salladı ve peki başvuru sayısı düşük olursa? O zaman banka bir aracı ya da garantör olarak kalan tahvilleri 93 pound'dan satın almak zorundadır. Ve yarın tahvil fiyatları 92 ya da 91'e düşünce biz zarar etmiş olacağız. Anlıyorum. Şimdi çıkabilirsiniz. Hugh Mulberry'nin ikinci kattaki odasından çıktı, merdivenlerden aşağı koşmaya başladı. Onun şu tabloları düzenleme işini kabul ettiğine ve kaybolan konşimento yüzünden bir terslik çıkmayışına çok sevindi. Ortaklar odasının da bulunduğu birinci katta Samuel Plaster'ı gördü. Gümüş grisi redingotu ve deniz mavisi saten kravatıyla daha da gençleşmiş gibi görünen Samuel Plaster'a. ''Günaydın Samuel amca'' dedi. Günaydın Hugh, ne işin var senin burada? Hugh'a öteki ortaklardan daha çok ilgi gösterirdi. Rus tahvilleri için yapılan başvuruları saymaya gidiyorum. Samuel çarpık dişlerini göstererek güldü. Önünde böylesi zor bir gün varken nasıl bu kadar neşeli olabildiğini anlamıyorum dedi. Hugh merdivenleri inmeye devam etti. Aile bireyleri kendi aralarında Samuel amca ve sekreteri hakkında konuşurlarken seslerini alçaltırlardı. Herkesin dediği gibi Samuel'ın kadınsı olduğunu pek tiksindirici bulmuyordu. Erkekler arası cinselliğin sapıklık olduğunu kadınlarla rahipler iddia edebilirlerdi. Ama öteden beri Winfield gibi okullarda da vardı bunlar ve kimse bunda bir kötülük görmezdi. Zemin kata vardı ve büyük salona girdi. Saat 9-9.30'du ve plasterda çalışan düzinelerle memur, metro treni ve domuz sucuğu kokularıyla büyük ön kapıdan içeriye doğru akıyorlardı. Miss Greengrass adlı tek kadın memuru başıyla selamladı. Bir yıl önce işe alındığında bankada bir kadının bu işlerin üstesinden gelip gelmeyeceği çok tartışılmıştı. Bir süre sonra bu işlere yetenekli olduğunu kanıtlayınca tartışma da sona erdi. Hugh içinden ileride daha da çok kadın memur alınacaktır diye düşündü. 9. Ayrımın sonu. Sayfa 108.